Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Nebe suresi hakkında hem konusu, muhteviyatı, hem fazileti ve hem de ilk 5 ayet-i kerimesi hakkında bazı malumatlar edinmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden yani Nebe suresinin 6. ayet-i kerimesinden devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Eyvallah.
İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam arzu ederseniz öncelikli olarak bu Nebe suresinin ilk 5 ayet-i kerimesini kısaca bir hatırlayalım. Hem ayet-i kerimeyi okuyayım hem meali şerifini takdim edelim. Ardından 6. ayet-i kerimeyle devam etmiş olalım.
İnşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yetesâelûn anin nebe'il azîm. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Müşrikler birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Belli ki o büyük dehşetli haberi soruyorlar. Hani aralarında anlaşmazlığa düştükleri o haberi. Hayır, anlaşmazlığa ne hacet? Yakında onun ne olduğunu bilecekler. Evet, evet, yakında gerçeği öğrenecekler. Hocam bu ayet-i kerimelerle alakalı eğer ki hatırlatmamızı istediğiniz bir mesele varsa buyurun, sonrasında 6. ayet-i kerimeden devam edelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi sure o ilk 5 ayeti genel olarak siz de hatırlattınız. Bir soruyla başlıyor. Neden birbirlerine soru soruyorlar, neden soruşturuyorlar, neyi tartışıyorlar diye bir soruyla başlıyor. Arkasından bunun büyük bir haber olduğu söyleniyor ve bu haber üzerinde de ihtilaf ettiklerini söylüyor. Tabii burada açıkça bu büyük haberin üzerinde tartıştıkları şeyin ne olduğu söylenmiyor. Çünkü muhataplar onun ne olduğunu anlıyorlar. Arkasından efendim 4. ve 5. ayette ise onlar hayır bilecekler. Sonra hayır yine bilecekler diye bir onların bu tartışmalarının yersiz olduğu ve bu konuda yakında bizzat görerek, tadarak bunu görecekleri, bilecekleri şeklinde hem bir ret onlara hem de bir tehdit söz konusu ayet-i kerimede. İşte dolayısıyla bunun ne olduğu ile ilgili genel kabule göre, genel müfessirlerin söylediğine göre bu kıyamettir, yeniden diriltilmektir, ahiretle ilgili hususlardır. Onların ihtilaf ettikleri, tartıştıkları konular bu konunun tartışma konusu olmayacağı ifade ediliyor. İşte arkasından gelen 6 ve devam eden ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak o büyük haber hakkında onunla ilgili soruşturma, tartışma içerisinde olan insanların efendim yaptıklarının anlamsız olduğuna dair bu yaşadığımız alemden bir takım misaller veriliyor. Bazı deliller ortaya konulmuş oluyor ve işte bunları yapan Allah, bu sizin bizzat yaşarken gördüğünüz, hissettiğiniz, bildiğiniz hususları meydana getiren Allah elbette sizi tekrar diriltmeye, haşretmeye, cem etmeye, kıyameti koparmaya kadirdir. İşte bu yaşadığınız şeylere bakarsanız, bu delillere bakarsanız bunu anlarsınız anlamında Cenab-ı Hak bir takım delilleri ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla bu sayılan delillere baktığımız zaman burada büyük haber ile kastedilenin bazı müfessirlerinin dediği gibi Kur'an-ı Kerim veya peygamberimizin peygamberliğinden ziyade öldükten sonra diriltilme, kıyamet ve ahiretle ilgili hususlar olduğunu söylemek herhalde daha isabetli olacaktır. Bu şekilde tefsir yapan müfessirlerin görüşlerinin daha isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte ayetin başında yer alan yine bu da bir soruyla başlıyor bu 6. ayet. Elem nec'alil arda mihada. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı diye bir soruyla başlıyor. Tabii bu soru efendim istifhamı inkari için bir sorudur. Yani bu bir şeyi sorup öğrenmek için değil, bir gerçeği, bir hakikati ifade etmek, muhatabın kabul etmesini sağlamak için sorulan bir sorudur. İstifhamı inkari demek reddi mümkün olmayan, aksi mümkün olmayan bir soru demektir. Elbette biz yeryüzünü bir döşek yaptık anlamına gelir. Ayet-i Kerime'de mihat kelimesi geçiyor. Mihat sergi, döşek anlamındadır. Bazı ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de bu mihat kelimesi yerine yine aynı manaya gelen firaş kelimesinin de kullanıldığını görüyoruz. Nitekim Bakara suresinin 22. ayetin kerimesinde Allah Teala ceale lekumul arda firaşen, ellezî ceale lekumul arda firaşen, o Rab ki, o Allah ki yeryüzünü, arzı sizin için bir döşek, firaş yaptı buyurulmaktadır. Dolayısıyla firaş kelimesi de kullanılmış. Mihat kelimesi ile aynı manada. Bazı müfessirler, Şehzade bu el-mihat kelimesinin mastar olduğunu söylüyor. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Biz yeryüzünü kişinin yere sermiş olduğu sergi ve yaygı üzerinde öteye beriye gittiği gibi onların gezip dolaşmaları için yayılmış bir sergi kılmadık mı? Dolayısıyla böyle bir mana çıkar. Eğer mastar olarak kabul edilecek olursa, yani yeryüzünü size serilmiş bir yatak, ikamet ettiğiniz ve işte üzerinde hareket ettiğiniz, yer değiştirdiğiniz bir mahal, bir yer kılmadık mı manasına olur. Mihat kelimesinin beşik manasındaki mehd kelimesi, Arapçada mehd kelimesi beşik demek, onun çoğulu olabileceği şeklinde de bazı görüşler var. Dolayısıyla eğer mehd kelimesinin, beşik kelimesinin çoğulu olarak kabul edilecek olursa, yeryüzünün üzerinde işte kimi yerlerin köy, kimi yerlerin şehir, farklı yerleşim birimleri, beldeler, farklı farklı şekillerde, biçimlerde olması ya da yeryüzünün çeşitli maksatlarla kullanılmasından dolayı yeryüzüne beşik denilmiş olabilir bu tefsire göre. Mesela işte dünyanın bir kısmı bağdır, bahçedir, tarladır, bir kısmı yerleşim yerleridir. Farklı yerleri farklı farklı maksatlar için kullanılır. Dolayısıyla bundan dolayı da mehd, onun çoğulu olarak mihat kelimesinin kullanıldığı şeklinde izah edilmiş. Tabii mehden bazı kıraatlerde mihat kelimesi mehden şeklinde de okunmuştur. Tekil olarak beşik kılmadık mı mehden şeklinde de okunmuştur. Bu kıraate göre yeryüzü çocuğun yatmış olduğu bir beşiğe benzetilmiştir. Yeryüzünü sizin için bir beşik kılmadık mı? Tabii beşik nedir? Çocuk için hazırlanan, onun gayet rahat edeceği, hatta düşmeyeceği, üzerinde rahatça uyuyabileceği bir yer olarak biliyoruz beşiği. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da yeryüzünü, dünyayı insanoğlunun rahatı için, istifadesi için, onun için gerekli bütün özellikleri, vasıfları, türlü türlü nimetleri, ırmakları vesaire, türlü türlü nimetlerle bezenmiş, hazırlanmış bir beşik gibi kılmıştır. Bu manaya aldığımız zaman, dolayısıyla yani insan için, insanın ihtiyaçları için hazırlanmış, her türlü özellikleri taşıyan bir yer kılmadık mı manası da o zaman ayet-i kerimeden anlaşılmış olur.
Peki hocam 7. ayet-i kerimede estağfirullah vel cibale evtâde, dağları da onu sağlam tutan birer kazık, yani yapmadık mı? Evet.
Evet, burada Cenab-ı Hak arkasından yeryüzünü beşik olarak ifade ettikten sonra yeryüzünde bulunan dağlara dikkatimizi çekiyor ve dağları vetet, çoğulu evtat, birer kazık yaptığını ifade ediyor. Tabii dağların kazık yapılması, yeryüzünün sakin durup üzerinde bulunanların sallanmaması amacıyla yeryüzünü sağlam bir şekilde tespit edilmesi efendim anlamınadır. Çünkü yeryüzü suyun üzerinde sallanıp duruyordu. Yani bugün de biliyoruz ki bugünkü müsbet ilim de aynısını söylüyor. Yeryüzünün merkezinde mağma tabakası var. Bir ateş tabakası var. Yani ateşin üzerinde duruyoruz. İşte yine bu coğrafya alimleri diyorlar ki dağlar aynen bir diş gibi düşünün. Nasıl ki dışarıda olan bir kısmı varsa onun gibi aynı şekilde yerin altına doğru uzayan kısımları var. Dolayısıyla yer kabuğu diyoruz, kabuk. Yani bu 30 kilometre civarında yaklaşık. O da yeryüzünün merkezine göre mukayese edildiği zaman, kıyaslandığı zaman çok az bir şey. Bir zar gibi yani aslında yer kabuğu. yerin çapına, yarı çapına baktığımız zaman bir kabuk gibi. İşte yer kabuğunun sağlam bir şekilde kalması için, durması için dağlar adeta bir kazık vazifesi görüyor. Nasıl ki efendim bir çadır, Kızılay çadırını düşünecek olursak, çadır nasıl ayakta durur? Ortada onun bir direği vardır. Aynı şekilde yeryüzü de bu dağlardan yapılan kazıklar sayesinde yer kabuğu ayakta duruyor. Böyle bir benzetme yapılmıştır. Vetet kelimesi, evtat kelimesinin tekili olan, müfredi olan vetet kelimesi, işte ağaçtan yapılan, sallanıp hareket eden herhangi bir şeyi yere çakıp sağlamlaştırmaya yarayan kazık manasına geliyor. Tabii Cenab-ı Hak demek ki böyle yaratmış. Tabii şöyle bir şey hatıra gelebilir. Yani Allah Teala sebepsiz de yeryüzünü sabit kılabilirdi. Allah'ın iradesi, kudreti yetebilirdi. Ama neden dağları kazık olarak yaratma ihtiyacı hasıl olmuş diye bir soru gelebilir. Cenab-ı Hak sebeplere muhtaç değildir. Dilerse sebepsiz de yaratabilir ama sünnetullah odur ki Cenab-ı Hak kainattaki işleri sebeplere bağlamıştır. Sünnetullah bunu gerektirir. Onun için netice itibariyle sebepleri yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Efendim gerek bu misalde olsun, başka türlü olsun. Müsebbibul esbab odur. Bütün sebepleri de yaratan odur. Dolayısıyla bütün bu yarattığı şeyler de Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, azametinin, büyüklüğünün, sanatının, sanat harikalarının birer misalidir, örneğidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sebeplere muhtaç değildir ama sünnetullah odur ki Cenab-ı Hak kainatın nizamını sebeplere bağlamıştır. Demek ki yeryüzünün de sabit olması, yer kabuğunun sabit olmasını da Cenab-ı Hak dağları birer kazık gibi adeta yaparak sabit kıldığını bu ayet-i kerimede ifade etmiş oluyor. Tabii bu zahiri mana bu, bildiğimiz mana bu. Aynı şekilde tasavvufi olarak da biz genellikle yeri geldikçe onlara da işaret ediyoruz. Evtat kelimesi gerçek anlamda işte büyük Allah dostları, Allah'ın salih kulları, velileri olarak da yorumlanmıştır. Nasıl ki yeryüzü, yer kabuğu dağlar sayesinde bir kazık gibi kılınıp efendim sabit ayakta kalması, sükunet üzere, sekinet üzere ve sabit kalması bu şekilde oluyorsa, manevi alemde de yeryüzünün nizamı Allah'ın has kulları sayesindedir. Onlar sayesindedir. Onun için onlara da evtat denilmiş. Evtat ya da abdal diye de bir şeyler var. Yani bir takım böyle hani üçler, yediler, kırklar diye tasavvufta öyle bir telakki vardır. Ebu Said Harraz Hazretlerine evtat veya abdalden hangisinin daha üstün olduğu sorulunca o demiş ki evtat daha efdaldir. Bunun neden efdal olduğu sorulunca da işte ebdal dediğimiz veliler bir halden başka hale geçen Allah dostlarıdır. Bunlar bir makamdan diğer makama geçer dururlar. Evtad ise, evtad denilen büyük veliler ise menzilin sonuna ulaştıkları için artık onlar efendim sabit hale gelmişlerdir. Manevi alemde onların belli bir otoritesi var. Manevi alemin düzeni intizamında belli bir görevleri var gibi öyle izah etmiş. Yine İbn Ata diye bir zat evtad denilen bu büyük velilerin istikamet ve sıdk ehli kimseler olduğunu söylemiş. Karşılarına bir durum çıktığında onların hali değişmez. Çünkü onlar temkin makamına ulaşmışlar. Yani hallerin değişmesi, durumların değişmesi onları etkilemez. Tabii bu evtad-ı erbaa diye de bir yine bir kavram var tasavvufta. Bu bir telakkidir tabii. Bunlar bir takım manevi işaretlerle kabul edilen bir takım hususlardır. İşte bu evtat denilen dört büyük velinin işte manevi olarak birisinin doğuyu, birisinin batıyı, birisinin kuzeyi, güneyi manen muhafaza ettikleri efendim şeklinde bir tasavvufta böyle bir kabul var. Yine ebdalin ise bunların yedi büyük veli olduğu, yeryüzünün muhafazasıyla sorumlu oldukları şeklinde bir takım tasavvufta görüşler var, değerlendirmeler var, Allah dostlarının naklettiği hususlar var. Ebdal, ebdale ebdal denilmesinin sebebi ise birisi vefat ederse, hani kırklar diye de bir şey vardır, üçler, yediler, kırklar. O kırk yediler ebdal olmuş oluyor. Kırklardan birisi Yani bunlara nüceba ismi de verilmiş. Allah'ın has kulları. Onun yerine bedel olur. Yani onun yerine geçmiş olur. 40 kişiden birisi vefat eder, eksilirse diğer velilerle tamamlanır şeklinde. Bu bir kabuldür tasavvufta. Ya bu bir iman konusu değildir. Yani buna herkes inanacak. İnanmazsa şöyle olur, böyle olur diye hiçbir tasavvuf erbabının söylediği yok. Bunlar bir takım manevi keşiflerle, tecrübelerle ulaşılan hususlardır. Dolayısıyla yani bizim belki söyleyeceğimiz, ifade edeceğimiz şu. Demek ki maddi alemde, yeryüzünde, fiziki alemde Cenab-ı Hak bir takım dağları kazık kıldığı gibi manevi alemin de bir takım direkleri var. Dayanakları var, Allah'ın has kulları var. Onların yüzü suyu hürmetine belki Cenab-ı Hak insanlara merhamet ediyor. Onlar insanların yüklerini yükleniyorlar. İnsanların irşadıyla meşgul oluyorlar. İnsanlara yol gösteriyorlar. En azından bu şekilde bu meseleyi anlamak herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum.
Peki hocam, 8. ayet-i kerimeye geçecek olursak, Estaizu billah, bismillah. Ve halaknakum ezvaca. Sizi çiftler halinde yarattık. Buyurun.
Evet, Cenab-ı Hak tek olduğu halde, vahid, ehad, fert olduğu halde yarattıklarını çift çift yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ezvacen, çifter çifter yarattık buyuruyor. Tabii ezvacen çoğul olarak gelmiş, eşler halinde yarattık manası da var. Yani sizleri erkek dişi olarak çifter çifter yarattık manasına gelebilir. Tabii bu çiften birisi diğeriyle huzur bulsun, beraber hayatlarını sürdürsünler, geçim işleri düzene girsin, nesiller devam etsin gibi bir amacı, gayesi var. Onun için Cenab-ı Hak her şeyi çift yaratmıştır. Tabi Arapçada ister canlı olsun, cansız olsun, hatta mest gibi, ayakkabı gibi cansız şeyler bile çift olan ve birbirine yakın olan her şeye zevç denilir Arapçada. Türkçede de eş deniyor. Yani ayakkabımın eşi vesaire gibi benzer bir durum bizim dilimizde de var. Zevç iki anlamına gelmez. Zevç aslında birbirine yakın olan iki nesnenin birisine zevç denir. İkisine birden zevcan denir Arapçada, ya da zevceyn, zevcan denir. Birbirine yakın olan iki nesneye zevcan denildiği gibi hüm zevcün de denilebilir. Kamus'ta Firuzabadi onu söylüyor. Bu isimlendirme iki şıktan birisinin adını anmakla diğerini anmaya ihtiyaç olmaması bakımından bu şekilde ifade edilmiş olur. Arapçada kadın için zevce, eş için zevce kelimesinin kullanılması fasih değildir. Aslında Arapçada zevç kelimesinin kullanılması daha fasihtir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde Adem aleyhisselama hitaben, ya Adem üskün ente ve zevcükel cenne. Ey Adem, sen ve eşin beraberce cennete yerleşin dedik. Zevce tüke değil, yani zevcüke. Demek ki Arapçada zevç kelimesi eş için, kadın için kullanılması daha fasih. Bu ayet-i kerimede örneğinde de olduğu gibi. Dolayısıyla birbirine benzer olsun, birbirine zıt olsun, birbirine bitişik olan her iki şeye zevç denilebilir Arapçada. Onun için bazı alimler bu ayete şöyle bir mana vermişler. Sizi birbirine karşılık gelen vasıflarla vasıflandırmış olarak yarattık. Yani illa da erkek dişi manasına değil, sizi birbirine karşılık gelen değişik vasıflarla yarattık manasına da anlaşılmıştır bu ayet. İlk anladığımız mananın ötesinde farklı vasıflarla sizi yarattık. Fakirlikle zenginlik, sağlıkla hastalık, ilimle cehalet, kuvvetle zayıflık, erkeklikle dişilik tabii aynı zamanda, uzunlukla kısalık ve benzeri gibi türlü türlü vasıflarla yarattık şeklinde de daha geniş bir manada vermişler bu ayet-i kerimeyi. Yani sadece erkek dişi olarak değil veya karı koca manasına değil. Onun için sizi farklı vasıflarla, böyle birbirine karşılık gelen vasıflarla yarattık ki bunlarla imtihan olunacaksınız. Yani fakirlik, zenginlik, sağlık, hastalık ile ahirihi. Dolayısıyla bir iyilik, bir üstünlük elde eden kimse şükürle meşgul olmalı, Allah'a şükretmeli. Ama bir şey elde edemeyen kimse ise sabırla meşgul olmalıdır. Madem ki Allah sizi halaknakum ezvaca bu manada anlarsak, bu zıttı olan şeyle de karşılaştığı zaman, yokluk olduğu zaman sabır göstermesi lazım. Sabır mertebesinden şükür makamına yükseldiğinde nimetin kadrini, kıymetini bilmesi lazım. Nimet gördüğü zaman şükür, efendim aksini gördüğü zaman da sabretmesi gerekir. Bütün bunlar Allah'ın kudretinin mükemmelliğine, hikmetinin kemaline işarettir. Onun için Cenab-ı Hak sizi farklı farklı vasıflarda, birbirinin mukabili vasıflarla yaratmıştır. Onlarla imtihan etmektedir. O halde siz de ona göre hareket edin. Bulunduğunuz hal neyse, Allah sizi neyle imtihan ediyorsa o imtihanın gereğine göre sabırla, şükürle Cenab-ı Hakk'a mukabelede bulunun şeklinde de bu ayet-i kerimeyi anlamak mümkün.
Peki, şimdi ise dördüncü misal, dördüncü delil olarak 9. ayet-i kerimede kaldık. İnşallah oradan devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve cealna nevmekum sübâta. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Evet hocam, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii sübat kelimesi burada önemli. Sizin uykunuzu sübat kıldık. Sübatın bir manası da ölüm demektir. Dinlenme manası da verilebilir ama aynı zamanda uykuyu sizin için bir ölüm kıldık. Aslında Cenab-ı Hak hayatımız boyunca hayat ve ölüm birbirini takip ediyor. Tamam, gerçek ölüm insanın işte son nefesini vermesi, ruhunun bedenden tamamen ayrılması ama aslında el-muhyi el-mümit, yuhyi ve yümit, ya da Allah Teala hayat verir, diriltir, öldürür. Esma-i Hüsna'dan birisi de el-muhyi, hayat veren demek, el-mümit, öldüren demek. Aslında her an vücudumuzda değişmeler oluyor. Binlerce, milyonlarca hücre bir anda ölüyor, yenileri diriliyor. Bir bakıma Cenab-ı Hak her an bizi bir taraftan öldürüyor, bir taraftan diriltiyor vücudumuzda. Kainat da böyle. Sürekli bir değişme halinde. Bu bir defa olup biten bir şey değil. İşte aynı şekilde uyku da ölüme benzetilmiştir. Bir rivayette ennevm ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi gibi. Yine başka ayet-i kerimelerde insan işte uyuduğu zaman ruhunun alındığı, eceli devam eden gelmeyenlere iade edildiği, yani uykunun da bir tür ölüm olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla aynı zamanda tabii bu bir istirahat, ya da işte insan bir taraftan ölecek, bir taraftan dirilecek. Mülk suresinin başında da اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ, ölümü ve hayatı yaratan diye Cenab-ı Hakk'ın ölümü önce zikrettiğini, daha önce radyo programlarımızda da bu konu üzerinde de durmuştuk. Dolayısıyla bir tür bir ölüm gibidir. Aynı zamanda bir uyku, bir istirahat gibidir, dinlenme gibidir. İnsan tabii ihtiyaçlar içerisinde yaratılmış. Uyku da insanın bir ihtiyacıdır. Sağlık, sıhhat açısından insanın uykusu önemli. Yani uyumadan hayatı sürdürmemize imkan yok. Tabii bu da ömrümüzün epeyce bir kısmını da bu işgal ediyor işin doğrusu. Yani en azından üçte birini, bu işin ucu kaçırılırsa daha da ilerlere gidebiliyor. İnsanın ömrünün bir bölümü uykuyla da geçmiş oluyor. Netice itibariyle bu bir açıdan baktığımız zaman uyku da Allah'ın bir nimetidir. Yani insan bir takım rahatsızlıklar geçirdiği zaman, yeteri kadar ve gereği şeklinde uyuyamadığı zaman ruhi bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu tür hususlara da bu uykunun insan için bir istirahat, dinlenme, yenilenme, tazelenme vesilesi olduğuna da işaret var. Aynı zamanda dediğimiz gibi uykunun da bir tür ölüm olduğu gerçeğine de işaret var. Sübat kelimesinden hareketle mesbut kelimesi aynı zamanda ölü anlamına da kullanılmış Arapçada. Hatta sept kelimesi var. Arapçada es-sept, sübatla aynı kökten, es-sept cumartesi günü demektir. Sept kelimesinin sözlük manası kesmek, kat etmek, kesmek demektir. Mesbut, yani ölen kimse ne olmuş oluyor? Hareketten kesilmiş oluyor, hayattan kesilmiş oluyor. Bundan dolayı ölen kimseye mesbut ya da ölüme sübat denilmiştir. Cumartesi gününe yevmus sept denilmesi de bundan ileri geliyor. Sebepsiz değil. Allah yerleri ve gökleri yaratmaya işte tabii bunlar biraz İsraili bilgiler aynı zamanda. Pazar günü başlamış. 6 günde yaratmış ve cumartesi günü yaratma işini sona erdirmiştir. Tabii Yahudiler burada bir takım hurafeler de sokmuşlar, dinlerini tahrif de etmişler. Güya 6 günde Allah yeri göğü yarattı, yoruldu. Haşa, Cenab-ı Hak yorulmaz. Bu söz konusu değil. Belki 6 günde yaratma meselesi tamam ama yani bu yorulma meselesi doğru değil. Onun için Yahudiler diyorlar ki işte yoruldu, 7. gün dinlendi. Sebt, Şabat günü Yahudilerin İbranca ya da Sebt Arapça, cumartesi günde istirahat etti. Onun için Yahudiler de ne yapmazlar? Elini soğuk sudan sıcak suya sokmazlar. Hatta asansörlere varıncaya kadar otomatik ayarlamışlar. Cumartesi günü el değmeden çalışıyor. Güya hiçbir iş yapmıyorlar bundan dolayı. Bu tabii bunun hakikatle alakası yok. İslam'a göre bu doğru değil. Cenab-ı Hak için yorulmak söz konusu değildir. Cenab-ı Hak uyumaz, onu uyku tutmaz, yorulmaz. Bunlar bizim gibi beşerlere, acizlere ait sıfatlardır. İşte onun için cumartesi gününe Arapça veya İbranca Şabat veya Arapça Sebt denilmesi o günde yaratmanın bitmesi sebebiyledir. İsrailoğulları dediğimiz gibi bunu daha da tahrif ederek iş güç yapmama, hiçbir işe teşebbüs etmeme şeklinde işi bu noktalara götürmüşler bir taraftan da. Tabii uyku ile ki ölümden birisidir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 42. ayetinde Allahu yeteveffel enfüse hine mevtiha. Ölenin ölüm zamanı gelince Allah nefisleri, canları alır. Velleti lem temut fi menamiha. Ölmeyenin de uykusundayken canını alır. Yani uykuda da bir tür demek ki ruh bedenden belli ölçüde uzaklaşmış oluyor. Tamamen uzaklaşmasa da uykuya tabii ölüm denilmesi sebepsiz ve hikmetsiz değil. Muhakkak bunun sebepleri, hikmetleri var. Çünkü uyuyan insanda da bir tür hareket azalıyor. Sadece nefes dışında, kalbin çalışması dışında çok fazla bir hareket olmuyor. Dolayısıyla burada bir ölüme de bir benzerlik söz konusu hareketsizlikten dolayı. Tabii sübaten kelimesinin bu şekilde tenvinli gelmesi tür bildirmek, çeşitlilik bildirmek manasına da gelebilir. Buna göre eğer bu şekilde düşündüğü zaman ayet, biz sizin uykunuzu bir çeşit ölüm kıldık manasına da gelmiş olur. Bu ölüm gerçek ölüm gibi değil ama belli bir sürelik bir ölüm, bir tür ölüm gibidir. Çünkü uykuda, ölümde efendim nasıl ruh tamamen ayrılıyor ama uykuda ise bu itibaridir, muvakkattir, belirli bir süredir. Onun için işte uykuya ölümün kardeşi denilmiştir. Tabii aynı zamanda sübat kelimesinin tabii bir diğer manası da istirahat manası da var. Tabii insanın gereği kadar, vücudunun ihtiyacı kadar uyuması da büyük bir nimettir. Allah'ın o da bir lütfudur. Bu da bu ayet-i kerimede ifade edilmiş oluyor. Onun için bu manada düşündüğümüz zaman uykunuzu bedeninizin rahatlaması, yorgunluğu gidermek için hareket ve histen kesme vasıtası kıldık. Bu sayede vücudunuz dinlenir, yenilenir, tazelenir, rahatlamış, istirahat etmiş, dinlenmiş olarak tekrar uyanırsınız, hayatınıza devam edersiniz manasına. Bu da Allah'ın bir lütfu olarak bize bu ayet-i kerimede hatırlatılmış oluyor.
Peki hocam, 10. ayet-i kerimeye geldiğimizde Estaizu billah, Bismillah ve cealne leyle libâse, geceyi karanlığı ile sizi örten bir örtü yaptık. Burada da yine 5. misal olarak, 5. delil olarak da gece geliyor ki bahsedildiği üzere bir örtü yapıldığı ifade ediliyor. Buyurun.
Evet, gece tabii bir örtüye burada benzetilmiş. Tabii gece karanlık olduğu için adeta bir örtü gibi sizin için efendim veya işte biz geceyi bir örtü kıldık diye ifade ediliyor. Dolayısıyla insanı çirkin şeylerden örten her bir örtüye libas denilmiştir. Hatta hanımlar için de, eşler için de bu libas kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Onlar yani eşleriniz sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Yani siz onların gizli taraflarını, ayıplarını örtersiniz. Onlar da sizin ayıplarınızı örter. Adeta birbiriniz için birer elbise gibisiniz manasına. Aynı zamanda tabii kadın kocasının kötülük işlemesine mani olduğundan, onu kötülüklerden alıkoyduğundan eşler birbirini, Dolayısıyla bunlar birbirleri için birer örtü gibi ifade edilmiştir. Birbirlerinin ayıplarını, kusurlarını, mahrem hallerini aralarında özel olarak tuttukları, sakladıkları için bir örtüye, libasa benzetilmiştir eşler birbirleriyle. Yine Kur'an-ı Kerim'de takva bir örtüye benzetilmiştir. Ve libasut takva zelke hayır. Esas örtü, yani Cenab-ı Hak hani maddi olarak bizim vücutlarımızı, vücudumuzun mahrem yerlerini, ayıp yerlerini örten elbiseler bize lütfettiğini anlatıyor bu ayet-i kerimede. Ama arkasından diyor ki ve libasut takva zelke hayır. Esas örtü, hayırlı olan örtü takva örtüsüdür. Yani maddi olarak elbette Allah'ın emrettiği, farz olarak emrettiği yerler var örtmemiz, erkek için, kadın için. Erkeklerin birbirine karşı, kadınların birbirine karşı örtmeleri farz olan dinimizde yerler var. Ama esas örtü diyor takva örtüsüdür. Efendim Allah'tan korkma örtüsüdür. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmekten sakınma ölçüsüdür. Onun için takva da bir örtüye benzetilmiş. Ayrıca Arapçada korku, açlık, buna benzer bazı şeyler de temsil yoluyla, teşbih yoluyla, benzetme yoluyla örtü olarak ifade edilir. Mesela işte filan kimse fakirlik zırhını giydi, açlık elbisesini, libasını giydi gibi sözler kullanılabilir. Yani mecazi olarak demek ki diğer bir takım manevi şeyler için, maddi olmayan şeyler için de elbiseye benzetme söz konusu. Dolayısıyla ayet-i kerimeyi bu anlattığımız şeylerle beraber manasını düşünecek olursak, elbise sizi nasıl örtüyorsa geceyi de o şekilde karanlığı ile sizi örten bir örtü yaptık. Tabii insan uyku esnasında nasıl ki bir bakıma şu da düşünülebilir. Nasıl bir takım yorgan ve benzeri şeylerle sarınıp örtünürse gecede aynı şekilde ne yapar? Zulmetiyle bütün eşyayı bürür, örter, adeta bir elbise gibi onları kaplamış, kapatmış, görünmez hale getirmiş olur. Tabii bunda da pek çok hikmetler var. Yani insan demek ki yani gecede, gündüzde, karanlıkta, aydınlıkta insanın maddi manevi olarak hayatı, maslahatları açısından pek çok hikmetler var. Gece de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Karanlık da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Cenab-ı Hak bu yarattığı şeye, gece nimetine dikkatimizi çekmiş oluyor. Tabii gündüz aydınlık olunca bütün diğer canlılar, insanlar işlerine, maişetlerine dağılırlar, onlarla meşgul olurlar. Ama gecede bir sükunet, sekinet vardır. İşte o da uyku zamanıdır aynı zamanda gece. İnsanlar istirahatlerini yaparlar ama aynı zamanda gece bir ibadet vaktidir. Gafiller efendim gaflet halindeyken Allah'ın has kulları o sessizlik, sükunet, sekinet halinde Rableriyle baş başa olurlar. Allah'a yönelirler, onun huzurunda dururlar. Tabii gecenin o sükuneti, sekineti, sessizliği insanın ibadete konsantre olması, kendini Allah'a vermesi konusunda da uygun bir zemin, uygun bir vasat ortaya getirmiş olur, meydana getirmiş olur. Dolayısıyla Allah'a yönelen insanların onun huzurunda bulunmaları, durmaları, onu zikretmeleri, onun müşahedesine ermeleri bakımından da gece uygun bir vasattır, uygun bir imkandır. Yine değişik lütuflar var. İşte sıcak mevsimlerde eskiden insanlar işte çöllerde gece yolculuk yapıyor. Mehtaplı gecelerde aydın. Çünkü gündüz çok aşırı sıcak. Yani dolayısıyla bunun türlü türlü hikmetleri, faziletleri, insan için bir takım maslahatları olduğu açık. Geceyi işte Cenab-ı Hakk'ın önceki ayetle beraber düşünecek olursak ölüm vakti olarak veya işte istirahat vakti olarak her iki tefsirde var. Uykunun vaktidir en başta. İbadetin vaktidir. Allah'a kulluğun vaktidir. Ama gündüz daha çok uyanık olma, iş, maişet, rızık peşinde koşma vaktidir. Efendim bir sonraki ayette buna işaret ediyor. Maişet, geçim vakti olduğuna işaret etmiş oluyor.
Peki hocam 11. ayet-i kerimeye geldik. Burada Estağfirullah, Bismillah ve cealnen nehâra me'âşe. Gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Uyku dedik, gece dedik. Ardından bu gece ve örtü meselesinden sonra da 6. misal olarak, altıncı delil olarak da hocam gündüz geliyor ki burada maişet ya da çalışma zamanı olarak kıldık ifade ediliyor. Buyurun.
Evet, maaş kelimesi aslında mimli mastar olarak düşünülecek olursa veya ismi zaman veya olarak düşünülebilir. Yaşama vakti. Bir bakıma hani uyku ölüm gibi düşünecek olursak gündüzde bir hayat gibi, bir yaşama gibi. Tabii hareket vakti, çalışıp kazanma vakti kıldık diye ifade ediyor. İşte ölüme benzeyen uykunuzdan, gece uyuduğunuz uykudan uyanırsınız. Adeta hayat sahibi olursunuz. Kur'an-ı Kerim başka bir ayet-i kerimede de yine bu hususa benzer, zikrettiğimiz ayetlere benzer bir ayetler de Furkan suresinde geçiyor. İşte vehuvellezî ceale lekumul leyle libâsâ. O ki, o Allah ki sizin için geceyi bir örtü, ve nevme sübâten, uykuyu bir istirahat vakti veya bir tür ölüm, iki tefsire göre de eğer meal verecek olursak, ve cealen nehâra nüşûrâ, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur şeklinde de bu zikrettiğimiz ayetlere benzer lafızlarla Furkan suresinde de bu hususlara yine işaret ediliyor. Tabii önceki ayette geçen uykunuzu ölüm yaptık ifadesiyle tam bir mutabakat olsun diye uyanıklığınızı hayat kıldık denilmek yerine tam tersine uyanıklık nehar yani gün kelimesiyle karşılanmıştır. Ve cealen nehara nüşura ya da bu ayet-i kerimede ve cealne nehara meaşa Nebe suresinde. Çünkü gün çoğunlukla yani gündüz vakti, nehar dediğimiz vakit uyanık olmayı gerektirir. Önceki ayetteki sübat denmek yerine nehar denince zaten o anlaşılmış oluyor. Tabii buradaki efendim benzerlik cealne leyle biz geceyi kıldık ifadesiyle bu mutabakat kurulmuş oluyor. Ve cealne nehara biz gündüzü kıldık buyurularak bu geceye mukabil bu zikredilmiş oluyor. Dolayısıyla buradan şunu anlamak mümkün. Biz geceyi bir örtü yaptık ayet-i kerimesi. Bir önceki uykunuzu ölüm veya istirahat vakti kıldık ayetiyle bir sonraki gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık ayeti arasında efendim bu şekilde bir tertip sıra olduğunu görüyoruz. Önceki ayette uykudan söz edilmekte ve onu izleyen bu ayette ise uykunun zamanı olan geceden bahsedilmiş olmaktadır. Arkasından da gündüze geçilmektedir. Maaş kelimesi mastar olarak kabul edilebilir. O zaman bunun başına bir muzaaf takdir etmek lazım. Yani alimler bu kelimenin başında vakit kelimesi yani maişet vakti kıldık şeklinde gündüzü çalışıp kazanma zamanı kıldık şeklinde de tefsir etmişler. Aynı şekilde maaş kelimesi ismi zaman yani bir fiilin yapıldığı zaman olması o manaya gelmesi de mümkün. Bu takdirde ayrıca bir kelime muzaaf takdir etmeye gerek yok. Yani geçinme, çalışıp kazanma vakti kıldık şeklinde anlaşılabilir. İsmi zaman, zaman ismi olarak kabul edildiği zaman maaş kelimesinin. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak dediğimiz gibi insana lütfettiği bir takım nimetlerden bahsetmiş olmaktadır. Yeryüzünün bir döşek kılınması, efendim arkasından dağların birer kazık yapılması, yani yeryüzünün sabit kılınması için, efendim yer kabuğunun ayakta durabilmesi için bunları ifade ettikten sonra Cenab-ı Hak gece, gündüz, uyku, gündüzdeki maişet gibi insanın hakikaten maddi manevi hayatının esasını teşkil eden bu büyük nimetlere burada işaret edilmiş oluyor. Dolayısıyla bütün bunları yaratan Allah, ayetin başıyla bağlayacak olursak devam ediyor aslında ayetler ama İnşallah onlara daha sonra herhalde ancak vaktimiz olacak. En azından buraya kadar olan ayetlere baktığımız zaman Cenab-ı Hak bu bizzat insanın her an sürekli yaşadığı, içinde olduğu bu büyük nimetleri yaratanın Allah olduğu hatırlatılıyor. Dolayısıyla bütün bunları yaratan, var eden, sizin bizzat yüz yüze olduğunuz bu büyük nimetleri size lütfeden Allah, o büyük haber dediğimiz yeniden diriltilmeyi, kıyameti ve daha sonra ahiretle ilgili hususları yaratmaya da elbette kadirdir. Siz bu deliller üzerinde düşünecek olursanız, Allah'ın kudretini tefekkür edecek olursanız, elbette onun yeniden diriltmeye, sizi haşru cem eylemeye, efendim ahiretle ilgili hususları yaratmaya da kadir olduğunu çok kolay bir şekilde anlarsınız manasına gelmiş oluyor bütünüyle eğer ayetlere bakacak olursak.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Fakat bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kaldığımız yerden 12. ayet-i kerimeden bir sonraki programda devam ederiz diyelim.
İnşallah.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda Nebe suresinden 6. ayet-i kerime ile başladık ve 11. ayet-i kerimeye kadar geldik. Bu ayet-i kerimelerin hem kendilerini okuduk hem meali şeriflerini takdim ettik. İnşallah birlikte de anlamaya gayret ettik. Bir sonraki programımızda da 12. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.